Mısra-i Berceste. Sürgün ülkeden başkentler başkentine. Sezai Karakoç. Gelin gülle başlayalım şiire, atalara uyarak. Baharı kollayarak girelim kelimeler ülkesine. Dünya bir istiridye, dönüşelim bir inci tanesine. Dünya bir ağaç, bir özlem duvarı, bülbül sesine. Şair gündüzü bir gül gibi, akşamı bülbül gibi sarıp sarmalayan öfkesini. Anılar demirden alçısı zamanın. Şair kollarını çarmıha geren ve mısralar boyu kireçleşen gençlik hayalleri. Ah eski kemik, ah eski deri. Ve kemikle deri arasına gerilen ruhumun şenlik günleri. Ah eski kemik, ah eski deri. Yenilgi sanılan zafer saatleri. Bana ne Paris'ten, Avrupa'nın ülkü mezarlığından, Moskova'dan, Londra'dan, Pekin'den, New York. Bütün bu türede uygarlıklar umrumda mı? Birazcık Roma'yı hesaba katabilirdim. Ama Roma kendi kendini inkar edip durmakta. Buz gibi eriyerek bir Coca-Cola veya bir vodka bardağında. Gelin gülle başlayalım atalara uyarak. Baharı kollayarak girelim kelimeler ülkesine. Bir anda yükselen bir bülbül sesi. Erken erken karlar ortasında güneş donmuş ışık saçan bir yumurta. Bana geri getirir eski günleri. Paslanmış demir bir kapı açılır. Küf tutmuş kilitler gıcırdarken. Ta karanlıklar içinde birden bir türkü gibi yükselirsin sen. Fısıldarım sana. Yıllarca içimde biriken söyleyemediğim ateşten kelimeleri. Şuur altım patlamış bir bomba gibi. Saçar ortalığa zamanın. Ağıran saçın toz toprağını. Bana ne Paris'ten, New York'tan, Londra'dan, Moskova'dan, Pekin'den. Senin yanında bütün bu türede uygarlıklar umrumda mı? Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu. Geceme, gündüzüme. Gözlerin lale devrinden bir pencere. Ellerin Baki'den, Nefi'den, Şeyh Galip'ten. Kucağıma dökülen altın leylak.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Mısra-i Berceste programı başladı. Hoş geldiniz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aycan Feren ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sezai Karakoç'un Zamanı Adanmış Sözlerinden, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine isimli şiirinin ilk bölümünü dinleyerek başladık değerli dinleyicilerimiz. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe de bizlerle birlikte. Bu hafta şiirde sürgün ülkenin neresi olduğundan yola çıkarak başkentler başkentine uzanan bir yolculuk yapacağız. Karakoç'un şiiri özgün bir şiirdir ama köksüz ve gelenekten uzağa düşen, gelenekle bağlarını koparmış bir şiir değil. Dört bölümden oluşan şiirin birinci bölümü Gelin Gülle Başlayalım şiire ataları uyarak mısra ile başlıyor. Bizler bu hafta bu noktadan hareketle ataların şiire gülle başlamasını ve şairin bu davetini konuşacağız. Hem de bu mısra özelinde gülün geleneksel edebiyatımızda ve İslam inancındaki yeri üzerine de konuğumuzun değerlendirmelerini alacağız. Evet değerli hocam, gülün edebiyatımızda temsil ettiği sembol nedir?
Şiir Hazreti Peygamber'e ithaf edilmiş bir şiir. Sürgün ülkeden başkentler başkentine. Aslında bu şiirin yine bu şiir kadar uzun ikinci bir bölümü daha var. Biz buna çağdaş bir naat denemesi diyebiliriz. Hazreti Peygamber'e ithaf edilmiş, onu anlamaya çalışan bir şiire gülle başlanması da kendi içinde son derece anlamlı bir hareket. Çünkü gül klasik şiirimizde Hazreti Peygamber'i simgeleyen bir mazmun diyelim. Tabii biz Kara Koç'un bir şiiri üzerine konuşacağız ama kısa bir Kara Koç çerçevesi çizelim isterseniz. Sezai Kara Koç ikinci yeni diye bildiğimiz modern şiirin öncüsü, kurucusu, son derece ciddi işler yapmış büyük bir şairimiz. Modern şiir, klasik şiirin karşıtı veya zıttı diyebiliriz rahatlıkla. Bu şiir Kara Koç'un uzun şiirlerinden birisidir. Sürgün ülkeden başkentler başkentine. İkinci yeni olayı başladığında ortada bu kadar uzun şiirler yoktur. Daha kısa şiirler vardır. Biz bu uzun şiirlerle dolan dönemi ikinci yeninin ikinci dönemi diye adlandırabiliriz. Yani olaya giriş yapıldıktan sonra biraz daha her şey yerli yerine oturmaya başladıktan sonra daha büyük düzenli yapılar kurma çabası içerisine girmiştir ikinci yeni şairleri. Hızır'la 40 saat bu uzun şiirlerin daha öncesinde de uzun şiiri var Kara Koç'un tabii ki ama bu kadar uzun değil onlar. Hızır'la 40 saatten itibaren örneğini şimdi gördüğümüz Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine gibi kitap boyutunda hatta uzun şiirler yazmaya başlıyor Kara Koç. Tabii modern şiir söz konusu olduğunda biz ikinci yeni diye başlayan sürecin devamında hareketler bekliyoruz. Ama bu şiir biraz daha klasik şiire yakın bir şiir.
Evet hocam, hep modern şiirden söz ediyoruz aslında Sezai Karakoç'tan söz ettiğimizde. Bir de modernist şiiri var. Evet. Dilerseniz bu iki şiir aynı mı farklı mı, bu ayrıma da değinelim sizlerle birlikte.
İyi olur. Biz modern şiir kavramıyla konuşmaya alışmışız toplum olarak. Edebiyat ortamı olarak, şiir eleştiri literatürü olarak hep modern şiir, ben de böyle yapıyorum. Fakat biz modern şiir dediğimiz vakit ne kastettiğimizi biliyoruz. Aslında muhatap da biliyor ama arada bir modernist şiir vurgusu geldiğinde bir duralıyoruz. Bu ne demek anlamında? Bizim ikinci yeni yani Kara Koç'la başlayan dönem, akım, şiir dediğimiz husus aslında modernist şiir olarak tanımlanmalı. Modern şiirle modernist şiir, özellikle şiiri esas alarak konuşuyoruz ama bu edebiyat içinde hatta resim içinde geçerli bir ayrım. İkisi aynı şey değil. Modern kavramı daha ziyade çağa ait, yani zamanla alakalı, dönemle alakalı, içinde bulunduğumuz zamanla, dönemle alakalı. Yani bu çerçevede biz Ahmet Haşim'e, Mehmet Akif'e veya Şeyh Galip'e modern şiir değil bile diyemeyiz. Yani onlar da kendi dönemlerine göre moderndir. Modern şiir yazmışlardır. Dönemlerinin moderni neyse onun uyarınca bir üretim yapmışlardır. Fakat modernist şiir dediğimiz zaman daha ziyade şiirin doğasına ilişkin, yapısına, kuruluşuna, akışına ilişkin bir vurgu yapıyoruz. Çünkü bu önceki gibi değil. Örneğin biz önceki dönemlerde resmi ele alalım. Hep şiir üzerinden gitmeyelim. Şu istenirdi. Bir kişinin portresi yapılacaksa bu birebir gerçeğe en yakın bir şekilde olması beklenirdi. Yani bir kişi bir kişinin resmini yapıyorsa ona ne kadar gerçekten benzetiyorsa o kadar başarılı bulunuyordu. Ama ilerleyen dönemde bizim bu modernist ayrımı veya vurgusu yaptığımız dönemde tabir caizse bütünüyle böyle değil tabii ki ama önemli ölçüde böyle. Gerçeği boş ver, birebir benzetmeyi boş ver gibi bir yaklaşım söz konusu. Önemli olan sizin o kişiye ilişkin algınız veya bakış açınız diyebiliriz. Bilinç akışı diyelim ki bu bizim klasik şiirimizde, edebiyatımızda olmayan bir teknik. Şiirde özellikle modernist şiir dediğimiz şiir bilinç akışıyla kurgusunu, yapısını, akışını bütünüyle değiştirmiştir. Şimdi kurgu dediğimizde bazı filmlerde veya romanlarda karşılaşmışızdır. Film final sahnesiyle başlayabilir ama geriye doğru akışlarla, hatta bütün bir çizgi olarak düşündüğümüzde yani başı sonu belli değil diyebiliriz. Ama onun içten içe kendine özgü bir kurgusu veya bütünlüğü vardır. Şiirde de Karakoç, ikinci yeni, öncü kurucu dediğimiz vakit başlayan şey modernist şiir. Özellikle bunu kastediyoruz. Ama şimdi okuyacağımız Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine modern ve modernist dediğimiz olayın biraz sentezi gibi. Neden? Çünkü bu akım başlamış, bir yerde özelliklerini kazanıp tamamlanmış, geçmişle sentez arayışı içerisinde yeni bir evreye, aşamaya geçmiş diyebiliriz.
Peki değerli hocam, Sezai Karakoç şiirinin kaynağını sizce nereden alıyor?
Evet, şimdi ilk sorunuzda gülle başlama ve şairin gelin gülle başlayalım anlamındaki daveti ne anlama geliyor dediniz. Buradaki gülün anlamıyla birleştirdiğimizde gül doğrudan doğruya bu şiirde Hazreti Peygamber'e bir atıf. Bizler naat diye bir geleneğe sahibiz. Naat bildiğiniz gibi şiirde Hazreti Peygamber'i anlatan veya onu işaret eden bir şiir türü naat. Karakoç'un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine şiiri de çağdaş bir naat denemesi. Şiiri baştan sona okuduğumuzda Karakoç'un mükemmel bir şiiriyle daha karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Aslında bu şiir biraz da Sezai Karakoç'un insan algısı, hayat algısı, bir adım daha ileri gidersek hayatı ve insanı biçimleyecek uygarlık veya medeniyet çerçevesi diyebiliriz. Sezai Karakoç'un yanılmıyorsam naat başlıklı bir yazısı var. O yazıda şöyle bir sıralama takip eder Karakoç. İnsanın ufku mümindir. Müminin ufku peygamberdir. Peygamberin ufku da bizim peygamberimiz Hazreti Peygamber'dir gibi bir sıralama takip eder ve bunu şiire şöyle yansıtır. Peygamber nasıl insanın ufkuysa naat da şiirin ufkudur der. Çünkü şiir insanı ve hayatı esas alır. Modern şiir eleştirel bir şiirdir. Bu eleştirel özelliği baskındır. Niçin? Çünkü o hayatın ve insanın daha mükemmel, insana yaraşır bir şekilde yaşanabilmesini amaçlar ve olumsuzlukları, yani insana yaraşmayan durumları ortaya koyar. Bu çabanın uzun vadede hedefi nedir? İnsan ve hayat anlamında olayı mükemmelleştirmektir. Dolayısıyla Sezai Karakoç'un bu naat yaklaşımı da poetikasının bir boyutu haline gelir diyebiliriz. Bu şiiri baştan sona okuduğumuzda da biz bu şiirde birebir Hazreti Peygamber'in yaşantısından örnekler veya onun özellikleriyle karşılaşmıyoruz. Çok usta bir şekilde Hazreti Peygamber'i tabir caizse merkezde algılayıp onun etrafında, çevresinde dolaşan bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Böyle biraz bu peygamberi bir şekilde kavramaya, algılamaya dönük bu hareketin amacı da, yani rol model kelimesine indirgemeyelim ama bizim hedefimiz ona benzemek olduğu için, ona yaklaşmak olduğu için şiirde böyle bir süreci, perspektifi esas alıyor diyebiliriz.
Evet, Sayın Özbahçe, dilerseniz bir şiir aramız var. Şiirimize kulak verelim. Ardından sohbetimize devam edeceğiz.
Tabii ki.
Ölüler gelmiş, çitlenbikler sarmaşıklarla. Tırmanmışlar surlarıma, burçlarıma. Kimi ırmaklardan yansıma, kimi kayalardan kırpılma. Kimi öteki dünyadan bir çarpılma. İçi ölümle dolu dönen bir huni. Doğarken güneş kesilmiş ölü yüzlerden. Bir mozaik minyatürlerden dokunur tenimize. soğuk bir Azrail ürpertisiyle ay ve birden senin sesin gelir dört yandan. Menekşe kokulu sütunlardan, komşu dağlardaki nergizlerden, leylaklardan, gözlerine ait belgeler sunulur. Ey aşkın kutlu kitabı, uçan hayallere yataklık eden peri bacalarının yasağı, gönlümün celladı acı mezmur. Bana bıraktığın yazıt bu mudur? Ölüm geldi bana, düğün armağanın gibi. Senden bir gök, senden yıldızlar ördüler ateş böcekleri o gece dört yanıma. Ey bitmeyen kalbimin saman yolu destanı, sen bir anne gibi tuttun ufukları ve çocuklar gülle anne arasında, seninle güller arasında tuhaf bir ışık bulup eridiler. Çocuklar dağ hücrelerinde erdiler. Aramızdaki sırra, bir de ay ışığında büyüyen fısıltılar, gençlik monologları, seni alıp kaybolmuş zamanın çağaltısından bana getiren yasamız vardı. Öfkeyle yazardın sen bir yüzüne, ölür ölür okurdum öbür yüzünde ben.
Şiirin ilk bölümünde şair insanlara seslenir ve şairden bahseder, sevgiliye sesleniş yoktur. İkinci bölümde sevgiliye hitap başlar, üçüncü bölümde de bu süreç devam eder. Dördüncü bölümde ise bölümün başından itibaren sevgiliye seslenişle karşılaşırız. Şiirin en uzun bölümü olan bu son bölüm kendi içinde bölümlere ayrılmakta ve şair her bölümün sonunda sevgiliye, sevgili, en sevgili, ey sevgili mısralarıyla seslenmektedir. Dördüncü bölümün son bölümü bütünüyle yakarıştan ibarettir. Sezai Karakoç'un sevgili, en sevgili, ey sevgili dediği sürgün ülkeden başkentler başkentine şiiri sizce bir naat mıdır hocam? Gerçi şiir aramızdan önce kısa da olsa yer verdik, naat olduğundan söz ettik ama biraz daha açarak konuyu aydınlatalım.
Bu şiiri naat olarak ama işte çağdaş bir naat örneği biçiminde algılamak daha doğru. Fakat bundan önce tabii ki bu her şeyden önce bir şiir ve modern şiirimizin bir parçası veya bir unsuru. Biz bu şiiri bir okuyucu olarak baştan sona okuduğumuzda sevgili vurgusu gerçekten dikkat çekici. Biz bu şiirdeki sevgiliyi doğrudan Hazreti Peygamber olarak algılayabileceğimiz gibi bu sevgili çerçevesindeki seslenişlerin mesela bize şöyle bir şeyler de ilham ettiğini düşünebiliriz. İnsan felsefesi dedik. Biraz önce Sezai Karakoç'un yansıyor bu şiirden dedik. Burada da bizim örneğimiz Hazreti Peygamber gibi bir çıkarımda bulunuyoruz. Ama bu şiir de mesela adı sürgün ülkeden başkentler başkentine.
Sürgün ülkenin karşılığı nedir acaba?
Yani işte
midir?
Bunlar yorumlanabilecek şeyler. Böyle somut, birebir, motamot bir karşılık veremeyeceğimiz şeyler. Örneğin o insan ve hayat temelinde bir hayat vurgusu, yani uygarlık perspektifi koyuyor bu şiir diyelim. Biz bu sevgiliyi rahatlıkla İslam uygarlığı biçiminde de algılayabiliriz. Bu uygarlık bu çağda tabiri caizse sürgün edilmiştir. Bireysel yaşantımızdan ve toplumsal yaşantımızdan çıkarılmıştır. Bu şiiri de biz bu çerçevede bu duruma yakılan bir ağıt olarak algılayabiliriz. Ama şiirin genelinde sevgili merhametine sığınılan bir kişiliktir. Bu kişilik de Hazreti Peygamber'i imlemektedir. Çünkü o alemlere rahmet olarak gönderilmiştir ve şiirin finaline doğru veya finalinde de bu mutlak sevgili diyebileceğimiz Allah sevgisine ulaşır şair. Fakat biz şiiri dönüp dönüp okuduğumuzda İslam'ın, Hazreti Peygamber'in insanlığa sunduğu yaşantının, insan modelinin, hayat modelinin tabiri caizse çağımızdan sürgün edilişine, toplumsal yaşantımızdan dışlanmasına, çıkarılmasına yakılan bir ağıttır. Ve bir bütün olarak şiir bu hayatı ve bu insanı hayatımıza geri çağırmaktadır. Bunu da son derece güçlü bir şekilde yapmaktadır bence.
Evet, aslında şiirin geneline baktığımız zaman şiir ilerledikçe sevgili de daha fazla görünmekte, görünür
Evet.
hale
Evet.
gelmekte. Aynı zamanda şiirde anlatımın da şiir ilerledikçe hız kazandığını da şahit
Evet.
oluyoruz. İlk bölümde kısa olan mısralar uzamakta ve anlatımda da
Evet.
hareketlilik söz konusu. Bölümlerde uzuyor, dördüncü bölüme yaklaştıkça, değil mi
Evet.
değerli hocam?
Açılıyor. Konu artık şiirin sonraki bölümlerine veya finaline doğru gittikçe açılıyor. Ona koşut da mısralar uzun mısraya dönüşüyor.
Evet, Sezai Karakoç bir şairin gelenek aracılığıyla başka bir zamanda yaşayacağını ileri sürer. Gelenek yoluyla geçmiş şairler yeni şairle çağdaş, yeni şair geçmiş şairlerle çağdaş olur yaklaşımından hareketle divan şairleri arasından Şark'ın ezeli ve ebedi sevgilisi Fuzuli'nin Leyla'sının Sezai Karakoç'taki yeri üzerine de sohbet edelim dilerseniz. Karakoç'un yazdığı Leyla ve Mecnun Mesnevisi Fuzuli'ye bağlılığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir mi?
Evet, bu gelenek bahsi İpek Hanım üzerinde ne kadar konuşulsa somut bir anlaşmaya varılamayacak bir konu. Fakat gelenek konusunda Sezai Karakoç'un tavrı nettir. Sezai Karakoç'un kaynakları arasındadır bizim gelenek dediğimiz husus. Gelenekten beslenmeyi de önemseyen, hatta önceleyen şairlerimizden birisidir Sezai Karakoç. Yenilik ile olaya başlar Karakoç. Kesin olarak yeniliği vazgeçilmez bir unsur olarak koyar. Fakat bu yeniliği gelenek içinde bir ilerleme biçiminde algılar. Oysa bizim yenilik çerçevesinde normalde yaklaşımımız nedir? Yenilik varsa öncesi yoktur. Böyle bir anlayış vardır bizde. Ama Karakoç tam tersine bu yeniliği geçmişin içinde, geçmişin ilerletilmesi bile diyebileceğimiz bir çerçevede kurgular. Şimdi Ece Ayhan'ın tez antitez diyalektik yaklaşımını hatırladım. Hani biz diyor Ece Ayhan, adeta alfabeyi ilk defa soldan sağa yazma gibiydik veya daha önceden hiç çıkılmamış bir adayı keşfetmiş, bulmuş ve o adaya çıkmış kişiler gibiydik diyor. İkinci yeniyle gelen şiir hakkında. Bu şiirin öncüsü ve kurucusu Sezai Karakoç, ama Karakoç aynı ölçüde geleneğe de vurgu yapan bir şair. Geleneği görmeden büyük ve bütünlüklü dünyalar kurulamayacağını savunan bir şair. Leyla ile Mecnun dediniz. Örneğin o şiirde tabii ki bizim klasik şiirimizdeki Leyla ile Mecnun hikayesi var veya atfı var. Fakat o şiir bütünüyle modern bir şiir. Yani biz Leyla ile Mecnun okuduğumuzda 100 yıl, 200 yıl geriye giden bir hayatın, yaşantının içerisinde dolaşmıyoruz. Bugünkü hayatın veya yaşantının içerisinde o şiiri algılıyoruz. Bütünüyle bugün de kurulmuş, bugünkü insanı, bugünkü hayatı anlamaya, kavramaya dönük bir şiirdir Karakoç'un Leyla ile Mecnun'u. Cesareti olan, onun altından kalkabileceğine inanan bir şair böyle bir denemeye girişebilir ancak. Sezai Karakoç da Leyla ile Mecnun şiirlerine bütünüyle modern, son derece kendine özgü, çok sağlam bir yorum getirmiştir diyebiliriz.
Geleneği modern çizgilerle birleştirmeyi başarmış ender
Kesinlikle.
Şairlerimizden birisidir.
Zaten çok özür dilerim. Hani başta bir modernist sorusu sormuştunuz. Modernist önemli ölçüde o moderni içeriyor veya kapsıyor. Yani ondan kopuşlar içeren noktaları olsa da, yani önemli ölçüde modernistin içinde o modern sürüyor veya devam ediyor.
Şiirin geneline baktığımız zaman İslami bir duyarlılık söz konusu. Şair,
evet.
Sen ey şair ki kollarını çarmıha gerdin mısrağında, şiirini yazarken çarmıha gerildiğini hissediyor. Sezai Karakoç, peygamberler tarihini iyi bilmesinin bir göstergesi olarak bizleri de o dönemlere ve onların kıssalarına götürecek telmihlerle bulunuyor. Bu açıdan yaklaşırsak Karakoç'un hareket noktası peygamber kıssaları mıdır?
Yani onu motamot böyle söylemesek daha iyi. Çünkü bu şiirdeki kişi, yani özne, konuşan kişi hem çağı, hayatı, insanı yorumluyor, hem peygambere duyduğu sevgiyi dile getiriyor, hem bunları iç içe geçiriyor, hem bunlar üzerinden belirli bize ait dediğimiz bir yaşantı tarzının ve insan modelinin toplumsal hayattan dışlanmasına karşı çıkıyor ve bunun bizim kurtuluşumuz çerçevesinde yeniden kurgulanmasını öneriyor. Dolayısıyla belli bir şeye indirgememek daha doğru olur diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için.
Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sezai Karakoç'un sanatını ve düşünce dünyasını en iyi yansıtan en güzel şiirlerinden birini, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine şiirinden söz ettik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin. Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgelendi yansıyıp duran Bengisu pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsan külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili.
Mısra-i Berceste.